Ayrım 11. Dolaylı Tümleç. Benim öğrenciliğimde İstanbul Üniversitesi'nin Türkoloji bölümü ile Türk Dil Kurumu arasında inanılmaz bir çekişme vardı. Hocalarımızdan kimilerinin kurum üyesiyken ayrıldıklarını pek bilmediğimiz için nedenini bulamadığımız çekişmenin boyutunu kuruma yönelik öfkenin bize yansıtılmasından kolayca anlardık. Kurumun önerdiği sözcüklerin hiçbirini beğenmezdi bizim hocalar. Örneğin sözcüğünün Ermenice orinaktan, okul sözcüğünün ekolden, sel ikinin Fransızcadan geldiğinin iddia edilmesi de bu dönemdedir. Kimin uydurduğu belli olmayan bir takım yakıştırmaları kuruma mal etme çabası da. Özleşme, sadeleşme dendiği zaman yıllardır bıkmadan, usanmadan karşımıza çıkarılan şu ünlü örnekleri söylüyorum. Hani hostes yerine gök konuksal avrat denecekmiş, İstiklal Marşı yerine ulusal düttürü, bisiklet için bastırgaçlı götürgeç, otobüs yerine çok oturgaçlı götürgeç vesaire vesaire. Elbette kurum böyle şeyler önermedi. Ama bu gülünç düşürme çabası öyle başarılı oldu ki kurum dede ile torunu birbirini anlamaz hale getirmekle suçlanarak kapatıldı. İşin garibi aradan 30-40 yıl geçmesine rağmen bu uydurmalar hala gündemde tutulur ve Türkçeleştirme çabalarını geçersiz kılmak için bugün bile kullanılır. Dil bilgisi terimlerinde de bizim hocalarla kurum arasındaki çekişme sürerdi. Kurum, terimlerin Türkçelerini önerdikçe bizimkiler inadına Arapçasını, Fransızcasını kullanır ve kullandırırlardı. Yüklem gibi ne anlattığı çağrışımında gizli bir sözcük yerine biz ya fiil, ki yüklemin değil eylemin karşılığıdır aslında, ya da predikat demek zorundaydık. Datif, lokatif, ablatif, partisip, gerindium gibi tümü Fransızca terimlerin yanı sıra özne değil fail, belirteç değil zarf dememiz istenirdi. Hele adıl, ilgeç gibi terimleri kullanmak Türk dili dersinden kalmak anlamına gelirdi. Bugün bile okulların çoğunda Arapça terimler yeğlenir. Oysa Türkçe dil bilgisi anlatırken Arapça terim kullanmak yalnız anlaşılmayı güçleştirmez, aynı zamanda acıklı bir durum yaratır. Çünkü bir dilin kendisini anlatacak terimi bile yoksa o dilin incelenmesinin, öğretilmesinin gereği niye olsun? Muharrem Ergin galiba yalnızca dolaylı tümleç yerine Türkçe bir terim kullanmış, yer tamlayıcısı demiştir. Ancak bu da kavramı bütün boyutlarıyla anlatmaya yetmez. Hatta yanlış anlamlara çok elverişli bir boşluk yaratır. Tamlayıcı sözcüğü tamlamayı çağrıştırdığı, tamlamayı da adın tamlaması biçiminde anlamamız doğru olacağı için bu sözcüğü eylemi yer yön bakımından tamamlayan sözcüğün görevini karşılamak amacıyla kullanmak karışıklığa yol açar. Kaldı ki yer tamlayıcısı adı eylemin yalnızca yer bakımından tamamladığını anlattığı için de eksiktir. Muharrem Ergin'in bile fiilin mekanını ve istikametini gösteren cümle unsurudur dedikten sonra yön, zaman, müddet, sürat, tarz, miktar, derece, durum ve benzeri anlamları içerdiğini de ekleme gereğini duyması dolaylı tümlecin, parantez içinde bundan sonra DT diye göstereceğim, yalnız yer kavramıyla sınırlı olmadığını belirtmek içindir. Adın eksik kalan yanlarının tamamlanması işlemine tamlama, eylemin eksik yanlarının giderilmesine tümleç demekte öncelikle birleşmeliyiz. Bir adın eksik yanları, varlığın özellikleri, nitelikleri söylenerek tamamlanabileceği gibi, parantez içinde sıfat tamlaması, varlıkla aitlik, sahiplik ilişkisi içindeki kavramlar söylenerek de tamamlanabilir. parantez içinde at damlaması. Parantez içinde, siz imdat deyinceye kadar bu bilgiyi yineleyecek gibi görünüyorum, değil mi? Eylem ise nitelikleri, rengi, biçimi söylenerek tamamlanamayacağı gibi, parantez içinde eylem, harekettir çünkü, varlık gibi durağan değildir, sahibi falan da olmaz. Bu yüzden eylem, bu yönlerden değil, zaman, durum, neden gibi tümüyle farklı yönlerden tamamlanabilir. İşte bu tamamlama görevinin adı tümleçtir. Tümleçlerin kimileri eylemi doğrudan tamamlayabilir, parantez içinde nesne. Kimileri de eyleme katılmadan, dışarıdan, başka bir deyişle, dolaylı olarak. DT de eylemi dolaylı olarak tamamlama görevinin adıdır. Kısaca dolaylı tümleç, bu görevin adını belirtmek için yer tamamlayıcısından çok daha uygun bir terimdir. Çünkü bir tümleçtir, yani eylemi tamamlar ve doğrudan değil, dolaylı olarak tamamlar. Bu işi de aldığı üç çeşit ekle yapar. Bir eylem, bir kavrama ya yaklaşıyordur, parantez içinde A-E, ya o kavramın içinde ya da üzerinde yapılıyordur, parantez içinde Da-D, ya da o kavramdan uzaklaşarak, parantez içinde Dan-D. Bu eklerden birini almayan sözcüğün DT görevine girmesi söz konusu değildir. Bu ekleri alan sözcüklerde ise ek, anlamını ve işlevini yitirmedikçe sözcük DT görevindedir. Burada karşımıza sorun olarak çıkan durum şudur. Zaman anlamı taşıyan söz ve sözcükler, DT görevine sokan, parantez içinde yukarıda saydığım, ekleri aldığında bildirdikleri zaman anlamından ötürü belirteç, parantez içinde zarf tümleci görevine mi girer, ekin ilettiği anlama göre DT görevine mi? Onunla yazın görüşeceğim tümcesinde yazın sözcüğü belirteç tümlecidir. Peki, onunla ilkbaharda görüştük tümcesindeki ilkbaharda sözcüğü BT midir, DT mi? Okullarımızda ne zaman sorusuna yanıt verdiği söylenerek bunu BT sayma eğilimi ağır basar. Oysa ikin anlamını yitirmemiş olduğu gözden kaçırılmamalı. O zamanın, o sürecin içinde yapılmıştır eylem yine. Öyleyse zaman bildiren kavramlar da bu ekleri aldığında DT sayılmalıdır. Bu durum tıpkı yön bildiren ileri geri, aşağı yukarı, İçeri dışarı sözcüklerindeki gibidir. Bu sözcükler tek başınayken eylemin yönü doğrudan bildirildiği için BT'dir. Ama yönelme, bulunma, ayrılma durumu eklerini alınca, yani içeriye, dışarıda, yukarıdan biçiminde olunca DT görevine girer. Ayırt edici ölçü olarak yalnızca ekin anlamını yitirip yitirmediğine bakılması yeter. Grup Gündoğarken'in, daha doğrusu İlhan Şeşe'nin bestesi olan bir şarkı geldi aklıma. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Şarkının tümüne bakmayacağız, söylemeye de kalkmayacağız. Parantez içinde, ayrıca şarkıyı bilen ve söylemek isteyen söyleyebilir. Güzel şarkıdır. Son zamanlar sözüne yönelteceğiz ilgimizi. Bu sözün son zamanlar olması ile son zamanlarda olması arasında anlamca büyük bir fark görmüyor olabilirsiniz. Ama oradaki da ekini görmezden gelebilir misiniz? Türkçe eklemeli bir dildir demek, bütün işleyiş eklerle olur demekti değil midir? O ek, parantez içinde da de, yoksa DT diyemeyiz. Kabul. Ama varken de belirteç tümleci, parantez içinde BT diyemeyiz. Yani son zamanlar BT zarf tümlecidir. Ancak son zamanlarda DT'dir. Gelelim dolaylı tümlecin çeşitlerine. Bir hareket ya bir yere yaklaşır, ya bir yerden uzaklaşır, ya da bir yerin içinde üstünde yapılır. Öyleyse üç çeşit dolaylı tümleç olduğunu söyleyebiliriz. 1. Yaklaşma, parantez içinde yönelme durumu. Kime, neye, nereye? Datif. Barış eve geldi. Bu tümlecin neden dolaylı bir tümleç olduğunun çok iyi anlaşılmasını istiyorum. Gelme eylemi Barış tarafından yapılıyor. Ev bu eylemin ne kadar içinde? Hiç içinde değil. Yani evde gelme hareketi yapıyor mu? Hayır. Açık söylemek gerekirse bir hareketin ona yaklaşarak mı, ondan uzaklaşarak mı yapıldığı evin hiç mi hiç umrunda değildir. Eylemin eve yaklaşarak yapıldığını bildiren küçücük bir ek var orada. E2. Yaklaşma yönelme anlamını tek başına veren bu minicik ek o kadar ki Barış E gitti ya da Barış X'e gitti desek Barış'ın hareketinin adı her neyse bir yere yaklaşarak yapıldığını anlatmış oluruz. İsmin E hali diye anlatılan durumdur bu. Ama görüldüğü gibi ismin bir hale falan girdiği yok. Ayrıca neden A hali değil de E hali? Bu AE meselesiyle ilgili bir anımı anlatacağım ama az sonra. Şimdilik sorum şu. Bu duruma E hali yerine yaklaşma durumu denmesi daha uygun olmaz mı? 2. Bulunma durumu, kalma durumu. Kimde, neyde, nerede? Da, de, ta, te, lokatif. Barış evde, koltukta uyudu. Barış evde, içinde. Barış koltukta, üstünde anlamında. İngilizce in on ve Fransızca dans sur ayrı sözcüklerle karşılanan içinde ve üzerinde, üstünde anlamı Türkçe'de bir tek ekle karşılanıyor. Türkçenin yoksulluğunu gösteren bir durum mudur bu? Ya da şöyle sorayım. Bu durum bir anlam karışıklığı yaratıyor mu? Bu soruya başka bir soruyla karşılık vereceğim. Yukarıdaki tümceyi duyan ve Türkçe bilen biri Barış'ın evin üstünde ve koltuğun içinde yattığını anlayabilir mi? Zekamızı küçümsemeyelim. Türkçe zeki insanların dilidir. Daha önce değindiğim bir konuya da bir kez daha döneyim. Ekin anlamını yitirip yitirmemesinden söz etmiştim, anımsayacaksınız. İçinde anlamını her seferinde somut bir biçimde anlamak yanıltıcı olabilir. Filiz salonda ders çalışıyor dediğimizde salonda sözcüğündeki dağının kattığı içinde anlamı açıktır. Filiz yeni bir işte çalışıyor dediğimizde yine bir içinde anlamı yok mu? Var. Peki Filiz kardeşiyle tatilde görüşecek dediğimizde niye zaman anlamına kayıyoruz? Yine bir içinde anlamı bulmuyor musunuz tatilde sözcüğünde de? Anlamını yitirme nasıl olur peki? İsterseniz ona da bir örnek verelim ki söylemek istediğim tam anlaşılsın. Filiz bu kez tam yerinde konuştu doğrusu. Kimin yeri? Öyle bir anlam yok. Yerinde sözcüğünü isabetli, uygun anlamında kullanmaya çalıştım. D2'nin anlamını nasıl yitirdiğini göstermek için. Böyle bir durum yoksa, yani bu ek bir şeye, parantez içinde, somut soyut, özellikle de zaman adlarına içinde anlamını katmayı sürdürüyorsa, DT görevini de sürdürüyor demektir. 3. Ayrılma, uzaklaşma durumu. Kimden, neyden, nereden? Dan, den, tan, ten. Ablatif. Barış evden geldi. Dolaylı tümlecin bu durumunda eylem bir yerden uzaklaşarak yapılmaktadır. Bu uzaklaşma anlamını da her seferinde somut olarak düşünmemek gerekir. Daha doğrusu, duruma şöyle bakmayı deneyebilir miyiz acaba? Kendi dilimiz için Batı dillerinin birinden, çoğu kez de İngilizceden dayanak bulmak acıklı bir durum. Ama yine yapacağım bunu. İngilizce'de söz gelimi afraid parantez içinde korkmak eyleminin afraid of biçiminde kullanılması gibi Türkçe'de de korkmak eylemi daima dan korkmaktır. Öyleyse bir şeyden korkmak dendiğinde den iki korkma eyleminin çok aranırsa yine bir şeyden uzaklaşarak birine geldiğini anlatabilir. Köpekten korkan birine korku, köpekten çıkıp uzaklaşarak geliyordur. Ama bence böyle bakmaya gerek yok. Peki nasıl bakalım diyorsanız, aklımdakini söyleyeyim. Biz eylemlerin yalnızca geçişli olduklarında bir şey, nesne istediklerini söylüyoruz ya, yanlış. Yanlış değil de eksik. Pek çok eylem, yapılış özelliğine göre, yani varlıkla, adla ilişkisine göre yanına ad alabilir. Zaten alıyor. Yani dolaylı tümleçte bir çeşit nesnedir. Eylemin varlıkla, adla ilişkisi doğrudan değil de dolaylı ise dolaylı tümlece ihtiyaç vardır. Sevmek nasıl birini sevmekse, nefret etmek de birinden nefret etmektir. Bayılmak bir şeye bayılmak, hoşlanmak bir şeyden hoşlanmaktır. Demek istediğim şu, nasıl eylemlerden bazılarının nesneye ihtiyacı varsa, bazı eylemlerinde dolaylı tümlüce ihtiyacı vardır. Her seferinde eylem bir şeye yaklaşıyor mu, ondan uzaklaşıyor mu diye düşünmek yerine konuya böyle yaklaşmak daha anlamlı olur. Neyden biçiminde yazmamda dikkatinizi çekmiştir. Orada y yardımcı sesine hiç gerek yokken ısrarla böyle yazmamın parantez içinde bulunma durumunu anlatırken de neydi diye yazmıştım. Nedenini de anlamışsınızdır. Ama ben yine de söyleyeyim. O y'yi kaldırırsam sözcük neden olarak kalacak. Yani neden? Oysa eylemin nedenini sormak dolaylı tümlecin görevi değildir. Bir özet yapmak istiyorum şimdi. Ama özetten önce şu anlatacağım, söylediğim anıyı anlatabilir miyim? İzmir'de Batı Dershanesi'nde endüstri meslek liseli öğrencilerden oluşan bir sınıfım vardı. Bir kız öğrenci dışında tüm erkekti öğrencilerin. Kızcağızın sınıftaki tedirgin duruşunu görünce iş güzelliğim tutmuş olacak. Tek kız arkadaşınız var. İyi davranın ona gibi bir uyarıda bulundum. Öylesine iyi davrandılar ki bir hafta sonra kız dershaneyi bıraktı. Neyse, anlatacağım bu değildi. İşte o sınıfta dolaylı tümleşleri anlattığım gün en arka sıradan tipik arka sıra öğrencilerinden biri elini kaldırdı. Hoca dedi. Serde erkeklik var ya, hocam falan pek yumuşak kalıyor. Hoca, buyur dedim. Neden EA değil de AE yazıyorsunuz tahtaya? Soru bu. Benim yanıtlamama kalmadı. Ön sıradan bir öğrenci döndü arkadaşına. Salak dedi. Hoca alfabe sırasına göre sokuyor. Gerçekten doğru. Yaptığım şey o. İletişimlerini genelde sözle değil, vücut diliyle kurduklarını daha önce gözlemlediğimden salak seslenmesi üstünde de pek durmadım. Bir ötekine bir omuz vuruyordu. Bir iki arkadaşının ensesine şaplığa indiriyordu. Gel kantine edelim. Ya da bu tarafa baksana demek oluyordu bunlar. Benim soruyu yanıtlamama gerek kalmadı. Çünkü soran çocuk aldığı yanıtla tatmin olmuş, yerine oturmuştu bile. Gülmekle ağlamak arası bir durumda devam ettim derse. Bir süre sonra da bu konuşmaları unuttum zaten. Dersin bitmesine yakın ilk çocuk tekrar el kaldırdı. Hoca, ben anladım. Neyi anladığını bir an çıkaramayıp duraladım. Sonra A-E meselesine yeniden döndüğümüzü kavradım. Çünkü şöyle diyordu benim başkın öğrenci. Biz de eve mektup yazdığımızda sevgili anneciğim ve babacığım diye başlıyoruz. Yani önce A, sonra B.